Ayrım 5, sayfa 59. Oraya her yerden çocuklar, yetişkinler, yaşlılar, hayatta kalanlar geliyordu. Ne üzerinde ne de içinde hiçbir şeyi olmayan insanlar gibi zaf zayıf, kuru ve çukur gözlü insanlar vardı orada. Gün boyu yere oturup büyüklü küçüklü o kalabalık grupta bütün gün yetmesi gereken ekmeği kemiriyor, aynı geçmişten gelip aynı geleceğe bakıyorduk. Gündüzleri idare ediyorduk ama ya geceleri? Erkeklerle kadınlar birbirine sokuluyordu. Üzerimizdekileri çıkarmadan yatıyorduk. Tahta kuruları ve bitler bize rahat vermiyordu ve biz dinlenemiyorduk. Hayatımda ilk defa bir tahta kurusu tarafından ısırılmıştım. Nihayet biz çocukları seçtiler ve başka yere götürdüler. Gittiğimiz yerde bizi yine ayırdılar. Kız çocuklar bir tarafa, erkek çocuklar bir başka tarafa. Avluda açıkta hepimizi soydular, saçlarımızı kazıttılar ve peş peşe yıkadılar. Yerde ne kadar saç, ne kadar bit vardı. Bizi yıkayan ve mikroplardan arındıranlar Ermeni kadınlarıydı. Tanrı onları kutsasın. Kalbimiz onlara anlatılmaz bir minnetle açılıyor, çökmüş yüzlerimizde çekimsel gülüşler ve rahatlatıcı gözyaşları beliriyordu. Bizleri merhametli ellerle yıkayan o tatlı ve anaç kadınlar kutsansın. O günden bu yana 50'ye aşkın yıl geçti ve ben onların yaptığı iyilikleri son nefesime dek unutmayacağım. Orada bir hafta kadar sağlık muayenesine, tedaviye ve nüfus bilgilerini edinmeye yetecek kadar kaldık. Ben ne zaman doğduğumu bilmiyordum ama annemden koparıldığımda 6 yaşlarında olduğumu biliyordum. İsmimin Barbar olduğunu hatırlıyordum ama annemin ve babamın adını unutmuştum. Barbar tüm aile bireylerinin adını sadece daha sonra sağ kalmış olan bir kız kardeşini bulduğunda hatırlayabilecektir. Babamın adını sorduklarında bilmem neden aklıma gelen ilk isim Harutyan olmuş ve babadı olarak bu ismi vermiştim. Onlar da kimliğime Varvar Harutyunyan 10 Eylül 1909 Sivas doğumlu diye yazmışlardı. Kimlik belgelerimde soyadım ve doğum tarihim hala böyle geçer. Sadece ben değil, başka çocuklar da yanlış kimlik bilgilerine sahipti. Kimisi ana dilini unutmuştu ve sadece Türkçe konuşuyordu. Bana gelince ben Ermenice ile Türkçeyi birbirine karıştırıyordum. Ancak çok zaman sonra ikisini birbirinden ayırt etmeyi öğrendim. Ermeni çocuklarını toplayan ve onları almak için ellerinden tutan Türk ailelerine zaman zaman para ödeyen Ermeni-Amerikan misyonu, çocukların büyük bir çoğunluğunun cinsel tacize uğradığını ihbar etti. Ben bunu sonradan öğrendim. Tacize uğrayan çocukların ortalama yaşı 10'du. Nihayet elimizde kimlik kağıdımız, bitlerden sıyrılmış bir halde Sivas'taki İsviçre-Amerikan Kimsesizler Yurdu'na gittik. Burası, Küçük Asya'da insani yardım düzenleyen İsviçre Protestan Kilisesi'nin en önemli merkezlerinden biriydi ve Sultan Hamit'in yaptığı katliamlar neticesinde 1896'da açılmıştı. Kimsesiz çocuklar için açılmış bu koca yer, kızlar için bir yuvadan ve erkekler için açılmış bir evden ibaretti. Kızların kaldığı binada sadece temel şeyler mevcuttu. Bununla birlikte kimsesiz kızları onurlu bir şekilde ağırlamaya yarayacak her şey vardı orada. Şilteli, üzerine çarşaf ve yatak örtüsü serilmiş yatakların bulunduğu kocaman bir yatakhane, derslik, sobası, ocağı ve bilmediğimiz aygıtları olan evlerimizdekinden çok farklı geniş bir mutfaktan oluşuyordu kızlar binası. Ermeni-Amerikan misyonerler bize hemen aldılar ve bize yurtta uyulması gereken kuralları anlattılar. Avenjilik Kilisesi'nde oldukları için gayet katı sayılabilecek kuralları vardı. Misyonerler oldukça katı karakterlere sahiplerdi. Bize birer yatak ve komodik verdikleri an, nihayet bana ait önemli bir şeyim, gerçek bir yatağım olduğu için keyifli bir sahiplik hissine kapıldım. Yıllar yılı vardı ki hayvan gibi saman üstünde yatıyordum. Kızlar yaşlarına göre gruplandırılmışlardı. Benim yatağımın yanında Maro vardı. Memnundum çünkü çok iyi arkadaş olmuştuk. Bizim için sınıf da kuruldu. Her sınıfta birbiriyle yaşıt 30 kişi vardı. Hepimizin kazınmış, parlak başları vardı ve hiçbirimizin bulaşıcı bir hastalığı yoktu. Yeni doğmuş gibi pırıl pırıldık ve güçlükle de olsa yeni bir yaşamın ilk sayfalarını yazmaya istekliydik. Geldiğimizde isimlerimizi kaydetmenin yanı sıra arşive koymak için resimlerimizi de çekmişlerdi. Kendi resmimizin bir kopyasını bize vermişlerdi. Ben o resmi o günlere ait bir anı olarak hala saklarım. Kaldığım kimsesizler yurdunda kız kardeşim Hrip Sime'nin kurtulmaları umuduyla Malatya'daki Teçhir yolunda terk ettiği çocuklara Anna ve Harutyan da vardı. Bir Kürt tarafından alınmış olan bu çocuklar yüksek miktar bir para karşılığında özürlüklerine kavuşmuşlardı. Yurda başka yollardan, başka yaşanmışlıklardan gelmişlerdi. Onlar da ailemize dair hemen hiçbir şey hatırlamıyordu. Anna Kürtlerin yanında kaldığı yıllarda kötü muameleye maruz kalmamıştı ama neden bilmem büyüyememişti. Kısa boylu ve çok çocuksu kalmıştı. Belki de kendisinin de hatırlayamadığı bir travma nedeniyle bedeni gelişip serpilmek istememişti. Geçmişine dair hemen hiçbir şey hatırlamıyordu ve beni zar zor tanıdı. Harutyun ise eskisine nazaran daha uzun boyluydu ama çok zayıftı. Ayaklarının tamamı nasırlı bir yaraya dönüşmüştü. Çünkü Kürtlerle yaşamış olduğu yıllar boyunca hiç ayakkabı giymemişti. Yıllarca ayrı kaldıktan sonra yeniden kavuştuğumuzda birbirimize sıkı sıkıya sarıldık ve birbirimizi bir daha asla bırakmadık. O zamandan itibaren onları hep bir teyze olarak sevip kolladım. İlk zamanlar kimsesizler yurdunda yiyeceğimiz sınırlıydı. Günlük yiyeceğimiz bir parça ekmekten ibaretti. Yurt soğuktu. Çıplak ayak yürüyorduk çünkü yeteri kadar ayakkabı yoktu. Hepimiz birbirinin aynısı olan siyah önlükler giyiyorduk. Buna karşı biz kendimizi cennette gibi hissediyorduk. Ben orada kendimi çok rahat hissettim. Çünkü herkes benim gibiydi. Hepimiz öksüzdük. Mutsuzdum ama mutsuzların arasındaydım ve aramızda maruz kaldıkları her nevi şiddet nedeniyle benden de mutsuz olanlar vardı. Bu nedenle yıkıma uğramış ailem için duyduğum acıya bir de aşağılanma ve eziklik eklenmiyordu. Öğretmenlerimin hepsi Ermeniydi. Açlığa ve soğuğa karşı kendimi güvende, tehlikelere karşı korunaklı hissediyordum. Unutmuş olup da Türkçe ile karıştırdığım dilimi, Ermenice'yi konuşmaya başlamıştım yeniden ve bu kendimi kocaman bir ailenin bir parçası olarak hissetmemi sağlıyordu. Misyon, Protestan misyonuydu ve bu nedenle bize evde öğrendiklerimden farklı olarak Protestan ülkelerini öğrettiler. Misyoner kadınlar çok katıydılar. Oysa ki bizim tatlılığa ihtiyacımız vardı ama belki de yaptıkları işin zorluğu nedeniyle başka türlü olmaları mümkün değildi. Aklımızdan geçen her şeyi açık açık bir nevi toplu itiraf şeklinde sınıf arkadaşlarımızın önünde söylememizi istiyorlardı. Yıllardan yana az, acıdan yana yoğun olan kısa geçmişimiz sınıfta herkesin arasında ortak paylaşma açılıyordu. Aynı trajediden muzdarip kardeşler olduğumuzu, hepimizin birbirimize eşit olduğumuzu anlamamız için yapılıyordu bu. Bu sayede sınıf arkadaşlarımın her birinin başından geçenleri öğrendim. Onlar da benim neler yaşadığımı öğrendi. Bu aramızda ortak acımız karşısında birbirimizi hissettiğimiz merhametten doğan ve zamanın sarıp sarmaladığı sarsılmaz bir bağın oluşmasını sağladı. İsimlerini ve başlarından geçenleri dün gibi hatırlıyorum. İnsan ömrünün sonuna varmış olsa bile kız kardeşini, abini unutur mu hiç? Hasmik, Rossanna, Barteres, İskuhi, Dazhik, Anahit, Aştik, Almine, Seta, Markarit, Zaruhi. Hepsinin adını birer birer sayabilirim. Onlar benim sevgili, çok sevdiğim, şefkatli kız kardeşlerimdi. Talihsizliğimde kardeştiler bana. O güzel ay yüzlü, koyu renkli ve kıvırcık saçlarıyla İskuhi'yi hakikatli anlamına gelir, orta çağda bakire Meryem'e verilmiş umanlardan birisidir. Canlandırıyorum gözümde. Kimsesizler yurdunda emniyete kavuşmadan önce cehennem gibi günler geçirmesi olmasına karşın hep neşeliydi. Sevgili İskuhi, kardeşim sana ne oldu? Nerelerdesin? Kalbin dünyanın neresinde atıyor? İskuhi, teçhir zamanı benimle aynı yaştaydı. Hemen hemen 6 yaşlarındaydı. Babası 1. Cihan Savaşı'nın başlarında 1914'te askere çağrılmış ama onu Osmanlı ordusuna almak yerine Bağdat'a kadar ilerlemesi gereken tren hattının yapımında görevlendirmişler. Daha sonra ise onu toplu mezar kazmaya zorlamışlar. 1915'te Erzurum'dan gelen, teçhir edilen kişileri görmüş. Ermeni katliamına şahit olmuş ve cesetlerin o mezarlarla atıldığını görmüş. Kaçıp gitmiş ve doğum yerindeki evine Ermenilerle Türklerin asırlardır muhabbet içinde yaşadığı o yere gidip saklanmış. Ancak zaman içinde durum değişmiş, Mollalar tarafından Hristiyan Ermenilere karşı kışkırtılan ve cihada çağrılan Türk halkı değişmeye başlamış. Türklerden biri İskuhi'nin babasını ihbar etmiş. Aniden jandarmalar gelmiş ve onu eşinin ve çocuklarının gözleri önünde kurşuna dizmişler. İskuhi'nin annesinin Türklere lanet etmesi üzerine tüm aileye ateş edilmiş. İskuhi annesine sıkı sarılmış. Ölümcül yala alarak vurulmuş olan annesi kızının üstüne düşmüş ve bu sayede bedeniyle kızını saklamış. İskuhi böylece sersemlenmiş ve hareket edemez halde saatlerce annesinin altında kalmış. Cesetlerin üzerinden geçerek evi yağmalamaya yönelen Türklerin hiçbiri onun hayatta olduğunu fark etmemiş. İskuhi ancak karanlık çöktüğünde annesinin bedeninden sıyrılabilmiş. Katledilmiş ailesini gören, kontura altına alınmaz bir korkuya kapılmış ve sesi çıkmaz hale gelmiş olan İskuhi, evden kaçmış ve bazı Türk komşularının yanına sığınmış. Onlar da merhamet duyarak onu hizmetçi olarak evlerinde tutmuşlar. Bunu izleyen yıllarda Türk ailelerin Ermenileri evde tutmasını yasaklayan ve buna idam cezası veren yasa çıkınca korkuya kapılan Türk adam onu Sivas'taki kimsesizler yurduna götürmüş. İşte bu İskuhi'nin birkaç satıra sığdırılmış yaşam öyküsü. Onun hayatta olup olmadığını, hayatta ise şayet nerede bulunduğunu bilmiyorum. Ama hatırasını kalbimde saklıyorum. Yeşil gözlü Armeni'nin Ermeni yaşadığı kabus ise tek bir sahneye indirgenebilir. Ailesiyle bulunduğu teçhir kafilesi bir gün sonra bir vadiye götürülmüş. Memurlar en çekici kadınlara tecavüz etmiş ve sonra da onları katledilmeleri için jandarmalar teslim etmişler. Armine kalçasından vurulmuş ve bayılarak ölü gibi yere düşmüş. Cesetler arasında kalmış ve kendine geldiğinde ise sözle anlatılamayacak derecede korkunç bir sahneyle karşılaşmış. Yutmuş olabilecekleri altını aramak üzere kadınların bazılarının karnı deşilmiş, diğerleri ise elbiselerinin dikişlerinde altın ya da değerli taş olup olmadığını görmek için çırılçıplak soyulmuşlar. Armine geri dönüş yolunu zorlukla kat edebilmiş. Onu tedavi eden, İslamlaştıran ve yanına hizmetçi olarak alan Türk bir ailede kalmış. Armina'nın sabit ve buz gibi bakışları vardı. Gözleri görmüş olduğu o dehşet verici görüntü sonrasında dona kalmış gibiydi. Beti benzi bembeyazdı. Ama benzer dehşetlerden geçmiş olan bizler onu şefkat ve tatlılıkla sarıyorduk. Sevgili Armina, güzel kardeşim, umarım hayattasındır ve umarım hayat acı yalnızlık ekmeğine birkaç damla bal sürmene izin vermiştir. Sınıf arkadaşlarıma yaşadıklarının hepsini anlatabilirim ama başımızdan geçenler hemen hemen aynı ve her birini dinlemek sıkıcı gelebilir belki. Peki Tanrı neden biz çocukların hayatta kalmasını istedi? Neden o katil hiddetten sağ çıktık? Belki de verimli bir toprak arayışındaki bir avuç tohum gibi dünyaya dağılmış olmamız, şahitlik etmemiz, hatırlamamız ve çocuklarımıza bağışlamanın acılı ve zorlu yolunu göstermemiz için olmuştur bu. Kimsesiz Çocuklar Yurdu iki bölüme ayrılmıştı. Binanın bir yanında kızlar ahşap bir bölmeyle ayrılmış, diğer yanında ise erkekler vardı. İlk zamanlarda çalışmanın dışında yapacak pek bir şey yoktu ve boş zamanlarımızı avluda yerde bir arada oturarak geçiriyorduk. Mevsimlerden ilkbahardı. Çiçek açmış yaşlı ihlimur ağaçları havaya hoş bir koku verip mahkumiyetimizin kasvetini biraz dağıtıyordu. Çitlerin ötesinde kurtuluş yoktu bize. Ara ara bölmenin ahşap deliklerinden yan avluyu talihsizlikte yoldaşlarımız olan delikanlılara gizlice bakıyorduk. Her birimiz bir cehennemden geçmişti. Hepimizin daima gözyaşı dökecek bir şeyleri vardı. Bununla birlikte geleceğe yönelik coşkulu, tutkulu ve şevkli bir yaşam gücümüz de vardı. Bir şeylerle ilgilenebiliyor, bir şeyleri merak edebiliyorduk. Her birimiz kendi erkek arkadaşını, en çok beğendiği delikanlıyı, bir gün bir çift laf edebilmenin hayalini kurduğu genci seçmişti. Bu hayaller bizim boş zaman uğraşımızdı. Onların kapa, sakar halleri karşısında gülüşüyorduk. Aralarında yaşıtlarından daha uzun boylu olan bir genç vardı. Pek de güçlüydü ve asi saçlarıyla kirpi yandırıyordu. Bu genç her gün baltayla tüm yurda yetişecek kadar odun kırardı ve biz sırayla delikten bakarak onu gözlerdik. Gün boyunca kolunu kaldırıp odunu aslan gücüyle vururdu. Hocaları onlara karşı salgıdan davranıp da onlara dayak attığı için gençler bir gün haklı olarak hocalarına ders vermeye karar verdiler. Herkes suçlu olacağı için hiç kimse suçlu duruma düşmeyecekti. Ama hocaya saldırı işareti verince kimse verdiği söz tutmadı ve yerinden kalkmadı. Hocaya kuvvetli darbeler indiren tek kişi devdi. Biz kızlar bu genci fena halde saf buluyorduk. Çünkü beraberce kurdukları komployu söylemek yerine tüm suçu kendi üzerine almıştı. Ben yurtta hararetle çalışmaya koyuldum. İlk olarak Ermeni alfabesini öğrenmek için çabaladım. Nasıl da sordu. Ama nasıl da sevdim harfleri. Hani neredeyse yitirdiğim anne ve babamı bulmuş gibiydim. Ermeni dili. Henüz küçücük bir kızken seni konuşmaya başladığımda işte o günden itibaren bir mücevher gibi bastım seni bağrıma, Ermeni dilim. Alfabeyi öğrendikten sonra sınıftan sınıfa koşmaya başladım. İlk okuma kitabım Kitab-ı Mukaddes oldu ve onda ömrüm boyunca tıpkı bilge bir dostu olduğu gibi hep huzur ve teselli buldum. Ateşkes olmasına karşın her türlü Ermeni kitabı okumak ve vatan şarkıları söylemek yasaktı. Ermeni Neden Sürgün Oldu adlı bir kitabı gizlice okuduğumuzu hatırlıyorum. Sivas'ta ilkokulu bitirdikten sonra Türkçe ve İngilizce'nin öğretildiği bir koleje gittim. Birkaç yıl içinde bize Ermenice'yi, Türkçe'yi, İngilizce'yi öğrettiler ve fen bilim dersleri verdiler. İlahi Komedya'yı dahi okuduk kolejde. Coğrafyada pek başarılı değildim. İtalya'yı çizebiliyordum çünkü çizmeyi andırıyordu. Zaman hızla akıyordu ve derslere çok emek sarf ediyordum. Sınıf başkanı seçilmiştim ve 30 kısım sorumluluğu bana aitti. Bu beni çok hoşnut ediyordu. Öğretmenin sınıfa gelmesini beklerken kürsüye oturup disiplini sağlıyordum. Arkadaşlarımın hepsi beni seviyordu. Birbirimizi kardeş gibi görüyorduk. Kışları yaz izliyordu ve zaman, zihinlerimizde bizi bir şekilde hatıralardan koruyan bir örgü örüyordu. Artık anne ve babamı, kardeşlerimi gittiğinde daha az düşünüyordum. Kimsesizler yurdu benim yeni ailem olmuştu. Hepimiz aynı geçmiş ve belki de aynı gelecekle birbirimize bağlıydık. Boş zamanlarımızda öğretmenlerimizin çeyizi için Maraş nakışı işliyorduk. Mum ışığında çalışarak gözümüzün nurunu veriyorduk o işe. Minik ve deneyimsiz parmaklarımızla nakış işliyorduk ama bunca çaba pek bir işe yaramadı çünkü onların hiçbiri evlenmedi. Ama nakış bize Ermeni geleneğinin zor nakış tekniklerini öğrendiğim için özellikle de bana çok faydalı oldu. Kimsesizler yurdunda 15 yaşındayken ince ince işlediğim küçük beyaz bir masa örtüsünü sakladım ve onu her yere beraberimde götürdüm. Hala gözüm gibi sakınırım onu. Zaman zaman üzerinde ellerimi gezdirir ve o eski günleri yeniden yaşarım.